الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir seferinde cehennemden söz ediyor. Ondan sahabenin korunmasını tavsiye ediyor ama sanki kendisi de böyle korunmaya çalışıyor, öyle hareket yapıyordu. Bunu üç defa söyledikten sonra Allah hem de aracısız olarak herkesle konuşacaktır. O kul sağında, solunda gönderdiği amelleri görecek. Önünde ise cehennemle yüz yüze gelecek. Gözü başka bir şey görmeyecektir. Onun için اِتَّقُ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ buyurdu. Kim yapabilirse yarım hurmayla da olsa cehennemden korunsun. Ama hiç olmazsa güzel bir sözle bunu yapsın. Böyle dedi Peygamberimiz. Ben Peygamberimizi görmedim. Ben bu olay yaşanırken orada değildim. Sen de. Evet ama Peygamberin ne yaptığı, nasıl hareket ettiği, insanları neye teşvik ettiği ve onları nelerden sakındırıp nerelere doğru yönelttiğini ben bilebilecek imkana sahip olmadan mı Müslüman olmakla görevliyim? Böyle bir yükümlülüğümün bir eksik, bir boşluk tarafı olmaz mı sizce? Evet ben yoktum ama Adi bin Hatem, Allah kendisinden razı olsun, o oradaymış. Peki ben onu da görmedim, o din saklı kalmasın diye. Peygamber bilinsin, Müslüman olmak isteyenler ona ulaşsın diye bu olayı yememiş, yutmamış, unutmamış ve birilerine nakletmek istemiş. Öğrensin insanlar, kıyamete kadar duysunlar birileri diye. Ondan duyandan duyana, ondan nakleden edene ve İmam Müslim bin Haccac kitabında toplamış, artık yazıya geçmiş. Müslim, Zekat, 66, 67 ve 68'e bakıverin. Siz de göreceksiniz. Peki yani o adamlar böyle endişeyle, peygamber bilinsin endişesiyle, peygambere ulaşılsın endişesiyle, duyduklarını bildiklerini hiç yalayıp yutmadan, kenara atmadan, unutmadan birilerine nakletmişler. Tabi kendileri eylem olarak gösterip söz olarak ifade etmişler. Ama acaba biz ne yapıyoruz? Biz neden ilgisiz, biz neden duyarsız gibiyiz? Suçlamayacağız ya kimseyi. Ama ortada bir suç var, bunun suçlusunu aramak istemiyorum. Bu benim, ben demek zorundayım. Peki ama neden peygamberin, peygamberle ilgili bir haberin, Allah'tan gelen bir gerçeğin, bunun peygamber şahsında uygulanmasının habercisi, nakledicisi, duyurucusu, öğreticisi ben olmalıyım demiyorum ben. Peki sen de söyle aynısını. Adi bin Hatem anlatıyor. Cennette buluşalım inşallah. Soralım ona böyle miydi diye. Aynı kelimeler mi? O da belki gülecek, gülümseyecek. Allahu Ekber diyecektir belki de. Bak ben şu kelimeyi kullanmamıştım ama anlatılan buydu. Çünkü bir olaydı anlatmaya çalıştım. Ben öyle anlamıştım. O kelimeyle ifade etmiştim. Ama benden sonra sözü nakledenler demek, aynı kelimenin yerine bir başka kelime koysalar da olay değişmemiş, bunu dinleyenler aynı şeyi gözünde canlandırıyor diyebilecek belki de. Yani bu dinin sahibi Allah, samimiyetle Allah dedi diye Allah'ın dinini muhafazaya kendini görevli bilen insanlara Allah yardım etmeyecek mi? Şöyle anlaşılırsa üzülürüm. Efendim, Allah'ın dinine samimi olarak eklerde bulunsak, eksikmiş gibi zannedip bir şeyler katmaya çalışsak, ona da yardım estağfirullah. Olur mu öyle? Öyle demem gerekir mi? Yani bir Müslüman olarak bunu benim adıma, kendiniz adına, Müslümanlar adına ne diye düşüneceksiniz? Böyle kim yapıyorsa yüzüne çalınsın. aklı başına gelsin, fark etsin o adam, o yanlışın ta kendisi. Efendim, insanlar hadis okumuyorlar diye hadis okumaya teşvik için hadisler uyduracakmışız. Başka insanlar kulluk yapmıyorlar, namaz kılmıyorlar, Kur'an okumuyorlar diye bu konuyla da ilgili uyduruklar düzenlesek diyelim mi? Hayır, o dini bozmaktır. Ama öğrendiklerimizi samimi bir biçimde anlamaya, anlatmaya çalışalım. Çünkü insanlar bazen insanlıkları gereği akıllarından geçeni ağızlarına alırken beceremediklerinden, bilemediklerinden yanlış telaffuz ediveriyorlar. Değil mi? Sizde bazen öyle olmaz mı? Yani ne diyeceğinizi bazen bilemeyebilir ya da düşündüğünüz ayrı, söylediğiniz ayrı olur. Siz perşembe demeye çalışırsınız. Oysa duyanların hepsi ağzınızdan çarşamba çıktığını bilir. İşte bu insanlık acziyeti bir kenara alınırsa, peygamberden öğrendiklerimizi kendimize eylem için, amel için öğretmeye, başkalarına onlar da iyi bir Müslüman olsunlar, duyup öğrensinler diye öğretmeye çalışalım inşallah. Dinliyoruz Hazreti Adi'yi. Meşhur Hatemi Tayi varmış, çok cömert bir adam. İşte onun oğlu Adi. Bu da ondan kalmaz ama diğeri alem olmuş, özel. Aleyhissalatü vesselam'dan söz ediyor Adi. Onunla bir hatırasını naklediyor. Birlikte dinliyoruz. Hadi isterseniz ben onun yanında, o bana anlatırken siz de benim yanımda beraber olalım, birlikte dinleyelim. Bir olaysa, birileri varsa şöyle bir kenara geçsek, peygamberi daha rahat dinlesek, dilini anlamadığımız için onu bize nakleden birisiyle daha yakın, yani ağız kulak mesafesi daha yakın olsak, gözümüzü dört açsak, bütünüyle dikkatlerimizi oraya toplasak ve peygamberi dinlesek. Dinliyoruz. Adi anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cehennemden söz etmiş bir ara. Cehennem. Kur'an'a bakın, cehennem göreceksiniz. Sünnete bakın, cehennem göreceksiniz. Bu neyin nesi demeyin. Çünkü insanların kendi kendilerine bilecekleri, anlayacakları, fark edecekleri, ulaşacakları bir bilgi değil bu konu. Yani hiç kimse kendi kendine peygambersiz ve Allahsız olarak, yani Allah'la irtibatsız, peygamberle ilgisiz olarak cehennemi ne anlayabilir ne öğrenebilir. Peygamber anlatacak, evet, tek söz sahibi o zaten. Peygamberimiz de cehennemden söz etti. Ondan korunun diyordu sanki, yani sanki kendisi de korunmaya çalışıyordu. Evet, insanların korunmasını istiyor, emrediyor, sanki hemen yanı başında, hemen karşısında, hemen kenarında, hemen geliyormuşçasına kendisi de öyle hareket yapıyormuş. Korunmaya çalışıyor. Aman dikkat edin, kenar durun, bulaşmasın, ilişmesin. Yani beladır, kötüdür, azaptır, ikaptır, cezadır. Yani büyük bir azap, düşünebildiğimizin ötesinde, ateşin 70 kat daha fazlasını düşünün. Azabın ve ikabın akla geleninin katlarca, yani oldukça, olanca, düşünebildiğinizcenin ötesinde daha şiddetli olanını düşünün. Öyleyse işte o cehennem, ondan korunmaya çalışacaksınız. Cehennemden söz etti. Ondan korunun diyordu peygamberimiz. Sanki kendisi de korunmaya çalışıyordu. Öyle hareket yapıyordu. Nasıl korunmasındı ki? Gözle görür gibiydi peygamberimiz. Öyle inanıyordu. Elbette öyle inanacaktı. Çünkü Allah öyle demiyor muydu zaten? İsterseniz okuyun Kur'an'ı. Yani Allah size de aynısını söylüyor, bize de aynısını söylüyor da biz nedense pek beceremiyoruz. Mesela diyor ki Tekasür suresinde, Kella lev ta'lemune ilmel yakin, le teravunnel cahim. Ah şöyle, kendinize mal ettiğiniz bir bilgi ortamında, tümüyle kendinizi verdiğiniz, kendinizin olan, içinde eridiğiniz, içinizde erittiğiniz yakın bir bilgi seviyesiyle, ah bu işi bir bilebilseydiniz, kesinlikle mutlaka, ama başkası yok, yani şans tanımayın başkasına, mutlaka cehennemi göreceksiniz. Görürdünüz de zaten ki, ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْلَقِينَ Zaten onu bizzat gözünüzle de sonra göreceksiniz. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kadar biliyor, gerçekten biliyor, mükemmel biliyordu ki elbette cehennem hemen karşısındaymış gibi ondan korunmaya, ondan sakınmaya çalışıyordu. Öyle hareket yapıyordu ve bunu üç defa söyledikten sonra cehennemden korunmalarını, ondan sakınmalarını, ona atılmaktan, ona itilmekten, onu boylamaktan, ne yapıp edip de kaçmak, kurtulmak zorunda olduklarını öyle söyledi. Öyle söyledi ki 3 defa, sonra cehennem karşısında, cehennem karşıtı olarak bir konumda insanların durumlarını şöyle ifade etti. Allah hem de aracısız olarak herkesle konuşacaktır. Dünyada bir tek Musa aleyhisselamla konuştuğunu biliyoruz. Ve kellemallahu Musa teklima ayeti bunu böyle apaçık anlatır. Nasıl mı? Edebimizle tekrar ediyoruz. Nasıl olmaz Allah'ın? Görür. Nasıl? Deme öyle. Peki ya bilir, ya konuşur, ya duyar, nasıl mı? Allah için nasıl olmaz? Biz nasılını bilemeyiz Allah'ın. Ama dünyada Musa aleyhisselamla böyle aracısız bir kere konuştuğunu biliyoruz. Sonra kıyamette de aracısız olarak insanlarla, herkesle konuşacak. Ve o konuştuğu kul sağında, solunda bütün gönderdiği amelleri hemen yanı başında görüverecek. Bütün amelleri sağına yerleştirilecek olanlar, soluna yerleştirilmiş olanlar, hepsi, bütün gönderdiği ameller, hepsini yanı başında görecek. Önünde ise cehennemle yüz yüze gelecek. Gözü başka bir şey görmeyecek. Allah'ım sen koru. Cehennemle yüz yüze, hemen karşısında, ha düştü, ha düşecek, sanki düştü düşecek, sarılacağı, aman dese, elini atsa, tutunacağı bir tek güzel amelleri var yanında, başka hiçbir şey yok. Ya onlar da azsa, tutununca kopacak kadarsa, dengeye bile getirecek cinsten değilse, kendini kurtaracak seviyede değilse, sapasağlam bir kulp olarak dünyada Kur'an'a yapışmamışsa, İslam'a tutunmamışsa, sünnetle iç içe olmamışsa, hatta peygamberin tarifiyle azı dişleriyle tutunacakken, azı dişleriyle sarılacakken öyle yapmamışsa, önünde cehennem yüz yüze gelecek ve gözü başka bir şey görmeyecek. Bunu niye anlattı peygamberimiz? Bizi korkutmak için mi? Yani ürkütmek, korkutmak, böyle kafamız allak bullak olsun, ne diyeceğimizi bilemeyelim, nasıl yapacağımızı farkına varamayalım da, böyle ne yaptığımızı bilmez bir vaziyette dağılalım, dağıtalım, ne yaptığımızı bilmez, kendi kendimize, yani insan iradesini kaybettiği bir ortama sürüklensin için mi peygamber konuşur? Hayır. Peki, ne diyor onun üzerine? Peki bunu neden anlattığını nasıl anlıyoruz? Sözün devamına kulak veriyoruz. Burada bitirmemiş peygamberimiz. Diyor ki, اِتَّقُ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Kim? Öyleyse bunun için kim yapabilirse, yarım hurmayla da olsa cehennem azabından korunsun, cehennemden korusun kendini. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Yarım hurma. Ateşten, cehennemden, cehennem ateşinden kendini korumaya çalışsın. Cehenneme düşmekten korunsun. Yani yarım hurma bulsun, orada bir tek yarım hurma infak etmiş olarak, Allah için vermiş olarak, Allah adına yaptığı bir amel olarak gönderdiği bu amel cehenneme düşmekten onu korusun. O kadara bari tutunsun, hiç yoksa yapsın bunu. Ama femen lem yecit, benim o da yok diyenler var mı? Yani ifade bile edemiyorum. Var mı senin dünyanda gerçekten diye sor kendine. Ben bana sorayım, sen kendine sor. Çevrende, yani yaşadığın ortamda, kendi şehrinde, mahallende, sitende, iş yerinde, akraba dünyanda, arkadaşların arasında var mı femen lem yecit, yarım hurma infak edecek imkanı olmayan? Allah Allah. Peygamber dediğine göre olmalı. Ya da var, belki de bizim haberimiz yok. Ama neden böyle hep biz gibilerle, biraz daha zengin gibilerle veya ihtiyatsız gibilerle beraberiz? Yoksa korkuyor muyuz? Ben o tür insanlarla beraber olursam, yüklenirler, ısrar ederler, her gün onlara bir şeyler vermek zorunda kalırsam, ya benimki biterse mi diyorsunuz? Verin. Verin, çünkü cehennemle yüz yüze geleceğiniz günden önce vermek zorundayız. Eğer verecek bir şeyiniz gerçekten yoksa, peki o zaman cehennemden korunacak imkan bulamadık mı? Olur mu öyle şey? Hem Allah bana rızık vermemiş, imkan vermemiş, yarım hurma vermemiş, hem de cehennemle karşı karşıya geleceğim gün bana imkan vermemiş. Allah Rahman, Rabbim Rahim'dir. Allah adildir. Elbette imtihanda denge unsuru olarak ne gerekiyorsa hep benim imtihanım olarak bana gerekenlerin hepsi bana imkan olarak sunulacaktır. Fe bi kelimetin tayyibe, hoş bir kelime, güzel bir söz. Hiç olmazsa, eğer bulamazsa yarım hurma bile, hiç olmazsa o zaman güzel bir sözle bunu yapsın diyor Peygamberimiz. Güzel söz. Şarkı, türkü gibi mi? Estağfirullah. Peki ya nasıl? Yeryüzü dillerinin en tatlı olanından 5 kelime öğrenip insanlara bunu öğretmek mi? Neme lazım. Neme, yani nasıl, ne münasebet, öyle şey mi olur? Peki ne düşündünüz? Kelime-i Tayyip'e ne acaba? E tabi Kur'an kültürü olmazsa, Kur'an bilgisi olmazsa, Kur'an'la beraber olmazsa insanlar kelime-i Tayyip'e'yi nasıl öğrensinler? Peki Türkçe'ye nasıl tercüme etsem ben? Ancak güzel bir söz demeye çalıştım ama bir söz, bir kelime-i Tayyip'e, bir yasa, bir yazgı, bir hayat programı ilgilendiren cümle, cümlecikler ya da ifadeler, paragraflar demektir ki eğer bu Kur'an kaynaklıysa, sünnetten kaynaklanıyorsa, dinleyeni cennete sevk ediyorsa, anlayanı, öğreneni, uygulayanı cehennemden kurtarıyorsa, işte o zaman kelimetün tayyibe olacaktır. Çünkü Allah güzel kelime veya kötü kelimeden söz eder Kur'an'ında. O tür ifadeler Kur'an'da var aslında da nedense insanlar bu işleri pek anlamak mı istemezler ya da anlasalar da uygulamaya mı yanaşmazlar bilmiyorum. Çünkü Allah-u Zülcelal'in bizden istediği hayat programının gereği olarak insanlar ne yaptıklarını ne ettiklerini kendileri belirlemeyi bir bıraksalar. Yani kelimetün tayyibe, İslam'ın istediği kelime, Kur'an'dan kaynaklanan kelime, Allah'ı razı edecek işlere sevk eden, yönelten kelime, Allah'tan dolayı söylenen kelime, bu Türkçedeki anlamıyla bir tek ağızdan çıkan heceler grubu olarak kelime değil, bir kural, bir yasa, bir teklif, bir emir, bir nehi, bir tavsiye, bir istek demektir. İşte bu Allah kaynaklıysa, Kur'an'dan kaynaklanıyorsa, dinleyeni, isteyeni, söyleneni, söyleyeni, o ortamdakileri, ilgi kurulanı cennete doğru götürüyorsa, işte o zaman cehennemden kurtarıyorsa, işte o zaman kelimetün tayyibe olacaktır. Bir günlük konuşmalarını kayda geçirseler, zaten öyle de elimize geçecek cinsten melekler zaten kayda geçiriyor. Bir günlük konuşmaları kayda geçirsek, sonra onları bir bir, tek tek, hatta yazıya döküp incelesek, her bir cümle, her bir kelime, her bir paragraf, her bir konu bölüm için Fatiha'ya uygun mu? Bakara'ya, Ali İmran, Nisa, Maide ya da İhlas, Felak ve Nas surelerine uygun mu bu dediğim diye baştan sona bir taramada bulunsak. Kur'an'a uygun değilse sünnet kaynaklı mı? Peygamber dedi diye mi? Hangi hadise, hangi peygamberin şerefli sözüne uygun olarak söylenmiş diye yeniden kaynak bulsak, arasak, zorlansak, bütün dini tam bilenler huzurunda bu işi yapsak, ki Allah'ın huzurunda yapılacak zaten, onun için böyle söylüyorum. Allah dedi diye yapılanları güzel, fevkalade, bunlar kalsın, gerisini atın desek, bir günlük konuşmalarda size cennet kazandıracak, dinleyeni cehennemden uzaklaştıracak ama önemli olan bize, yani konuşana cehennemden uzaklaşmayı, sakınmayı sağlayacak ne kadar cümleniz, ne kadar kelimeniz çıkar bir günde? Peki ötekileri niye konuşuyoruz? Niye var onlar bizim ağzımızda? Ne kazancımız, ne karımız olacak onlar? Yani yarın cehennemden koruması bile imkanı olmayan cümleler, kelimeler ne işimiz var, ne işi var ağzımızda? Demek ki infak edecek. Müslüman bir şeylerini bir yerlere, birilerine, Müslümanlara, insanlara iletecek. Allah'ın bize verdiği imkanlardan birilerinin faydalanmasını sağlayacak. Buna infak diyoruz. Vermek, harcamak, Allah için harcayabilmek. Müslümanın malıyla yapacağı bir kulluk görevi ama zekattan ayrı bir görevdir infak. Sadece malla mı? Öyle değil. Hatta mesela Kur'an'ın ilk mesajı Bakara suresinde Kur'an'la yol bulmayı hedefleyenler, Kur'an benim hayatımın programıdır demeyi bilenler için temel özellikler sıralanırken, yani اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, onlar Allah'ın hayata karışmasına inanırlar. Bunun ve يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ, namaz gibi bedeni ve bireysel programda olmasını görüntü olarak ortaya koyarlar. Sadece inanmakla yetinmezler, icra ederler. Bir de وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, Allah'ın mala ve toplumsal yapıya karıştığına da inançlarını infak olarak ortaya koyarlar. Ayetini anlatırken bizden önceki din bilenler, din ilk defa bize gelmedi ya, mesela tefsirler demek istiyorum. İşte onlar ve mimma allemnahum yuallimun şeklinde de anlaşılır demişler. Yani Allah bir insana bilgi vermişse, bir insanın ilim irfan imkanı varsa bunu da başkalarına öğretmeye çalışması, anlatmaya çalışması, İşte o da infaktır diyorlar. Hatta bu hadis bize yarım hurmayla da olsa infak, güzel kelimeyle de olsa infak dediğine göre, infak bizim imkanımızdan birilerinin yararlandırılması anlayışıdır. Ama genel ifadeyle, ki asıl olan odur, infak malla yapılacak bir kulluk görevidir. Fakat özellikle vurgulayalım, zekattan ayrı bir görevdir. Nereden mi çıkardık? Dinliyoruz. Kulluğumuzu anlatan, kul olacağımız Rabbimiz Allah'ımızı anlatan, nasıl kul olacağımızı bize öğreten kitabımızın ikinci şeref bölümü, yani suresi, Bakara suresinin 177. ayetine birlikte kulak verelim. Ama ben söylüyorum diye, yani konuşma makamında öyle imtihan olma durumunda ben varım diye ben okuyorum değilse, Bakara suresi 177, siz de okuyun, bir mealden okuyun, yetmedi deyin, ikinci, üçüncü mealleri ekleyin, az oldu deyin, birinci, ikinci, hatta üçüncü, dördüncü, beşinci tefsirlere bakın, hatta daha güzelini istiyorsanız bu konuyu bildiğine inandığınız, yani bu konuda söz sahibi olmasına hak verdiğiniz, hak tanıdığınız bir kardeşiniz, bir arkadaşınız, bir hocanız, bir yakınınızla bu okuduklarınızı tartışın, konuşun, istişare edin. İşte o zaman bu ayetleri daha iyi anlayacaksınız. Bakara 177. Nereden aklıma geldi, ne diye okuyorum? İnfak ayrı, zekat ayrı bir görevdir. Leysel birra en tuvellu vucuhakum qibelel meşriqi vel mağrib velakinnel birra men diye başlıyor ayet. Bir, yani cennetlik olmak, kişiye cennet kazandıran özellikler, cennet nire, ben nireyim demeden kurtaran vasıflar, öyle özellikler var ki insan bu özellikleri taşırsa cenneti hak edecektir, cennet onun olacaktır, o cennetin olacaktır, o cennete nasip, cennet ona nasip olacaktır. İşte bu özellikler insanı ebrar yapan, bir yapan özellikler. En tuvallu vucuhekum qibelel meşriqi vel mağrib. Yüzünüzü şöyle doğan her bir şeye doğru ya da batan her bir şeye doğru döndürüvermeniz. Olur mu? Bu size cennet kazandırır mı? Mümkün değil. Peki ya ne velakinnel birra, ama kişiye cennet kazandıran özellik, men şu adamın özellikleri ki o, okuyacağız tek tek de hemen acele edip söyleyiverelim, imancı olmak, infakçı olmak, namazcı olmak, zekatçı olmak, ahde vefalı olmak, sabırcı olmak, tasdikçi, sadakatle bağlı olmak, takvacı olmak, takvalı olmaktır. Bakalım ayete tek tek, yeniden başa doğru. Bir adamı doğuş ve batışlara yönelmesi, doğan ve batanlara yönelmesi, falan yerde bir fikir akımı doğdu, doğuyordu, ben de ondan, battı, batıyordu, ben de ondan, pozitif ve negatif bir tavırla, sempatik ya da antipatik bir tavırla, ondan olmak veya karşıt olmak, yanında olmak veya karşısında olmak şeklinde bir tavırla kurtulacağını zannetmesin insanlar, cennete gideceklerini zannetmesinler. Yani hiçbir doğuşun, hiçbir batışın, hiçbir doğuş yerinin, hiçbir batış yerinin müntesibi olmak insanı cennete götürmez. Meşrik ve mağrib, doğular ve batılar, doğu ve batı insanı oraya müntesip olmakla cennete götürür diyebilir misiniz? Hayır, leysel birra. En tuvallu vucuhekum qibelel meşriki vel mağrib. Nice fikirler, nice düşünceler, nice tasavvurlar yayılmıştır doğudan ve batıdan. Nice eylemler, nice doğuşlar, nice batışlar seyredilmiştir insanlık aleminde. Doğmuş, fikirler doğmuş, görüşler doğmuş, inançlar doğmuş ve batmıştır da onların niceleri nice zamanlar. Ne o ne ötekinden yana olmak insanı cennete götürmez elbette. Ama وَلَاكِنَّ birra, eğer insan cennet istiyorsa men şu özellikleri taşıyan bir insan olsun ki آمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a inansın. İman ehli olsun. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ahir endişe. Ahir günün endişesini de taşısın. Ahirete de iman etsin. Hesaba çekileceği bilinciyle yaşasın. وَالْمَلَائِكَ Melekler de onun iman konusu olsun. وَالْكِتَاب Kitaba, yasaya ve yazgıya, Allah'ın direktiflerinin var olduğuna, hayata karıştığının temel programına inansın. Bir de vennebiyyin, örnek kulların gönderildiğine, Allah'ın içimizden birilerini elçi seçip onlara dileklerini bildirerek bu doğrultuda bizim hesaba çekileceğimize inansın. O zaman ebrar olmaya başladı. 2. Ve atel mâle alâ hubbihi. Malı versin. Malı vermektir, malı verenin özelliğidir. Yani işte buna infak diyoruz ki, verişini seve seve yapsın. Vermeyi Allah sevgisi sebebiyle yapsın. Ya da bir üçüncü ihtimalle, ya da her biri beraber olsun, sevdiği malı versin. Ve âtel mâle alâ hubbihi, sevdiği maldan Allah sevgisi sebebiyle seve seve vermektir ebrar olmak, cennete gitmeyi hak etmek. Kime mi? Zebil kurba. وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ Kölelere, istemeye mecbur bırakılma konumunda yaşayanlara, yolda kalmış yol ehline, miskinlere, fakirlere, yetimlere, ailesini kaybetmiş, aile düzenini kaybetmiş olanlara, bir de yakın akrabadan gerekenlere. Bakıyoruz, Tevbe suresinin 60. ayetinde Allah zekat konusunda da aynı insanlardan söz ediyor. Yani zekat vermemiz gerekir ya, Kur'an zekat konusunda zekat tabiri kullanmakla birlikte sadaka tabiri de kullanıyor. Tevbe suresinin 60. ayetini okuyorum. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَامِرِينَ وَفِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّب۪يلِ Bakın kimi kelimeleri tekrar ettiğimi anladınız. Mesakin, وَفِي الرِّقَابِ Sonra وَابْنِ السَّب۪يلِ İşte bunlar aynen infakta da infak edilecek sınıfları gösteren kelimeler, ifadeler, zekatta da zekat verilecek insanları anlatan kelimeler. Öyleyse zekattan ayrı gibi geldi mi size de? Gelmedi mi? Bunlar zekat olsun mu? Yani malı vermek ne demek? Zekattır arkadaş. Zekattan başka bir yük yükleme bize mi diyorsunuz? Dinleyin o zaman ayeti. Bakara 177 okuyordum. Ve üçüncü özellik, kişiye cennet kazandıracak özelliklerden üçüncüsü, namazın ikamesidir. Dördüncüsü, zekatın verilmesidir. Bakın, ikincisi malın verilmesi, seve seve verilmesi, Allah sevgisiyle verilmesi, sevdiği maldan verilmesi, ama dördüncü özellik ayrıca bir kere daha bir de zekat verilmesi deniliyor. Öyleyse zekat ayrı, infak ayrıdır. Ayeti tamamlayalım. Vel mufune bi ahdihim idâ ahedu. Anlaşma yaptıkları zaman, yani bir ahitte bulundukları zaman ahitlerine vefalı davranır bu insanlar. Ahde vefa verdiği sözü tutarlar. Altıncısı ve sabirin fil be'sâi ve darra ve hînel be'is. Sıkıntıda, zorlukta, darlıkta, azap ve ikap gibi bir cenderenin içinde sıkışmışken bile sabreder, dayanır ve direnirler. Bıkıp usanmadan kulluğa devam ederler. Benimki bu kadardı demezler. Hangi ortamda, hangi atmosferde olursa olsun mutlaka kul köle olmaya, Allah'ın dediğini Allah'a kulluk göreviyle icra etmeye çalışırlar. Yedincisi, Ulaikellezine sadaku. İşte bunlar tasdik erbabıdır. İşte bunlar sadakatle inançlarına bağlı olan insanlardır. İşte bunlar sıddık olma makamında dediklerini eylem olarak uygulayanlardır. İşte bunlar doğrulayan, dediğinin doğruluğunu icra olarak, eylem olarak gösterenlerdir. Ve sekizincisi ve ulaike humul muttakun, takvalı insanlar işte bunlardır. Yani yollarını Allah'la bulanlar, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Allah dedi diye yapanlar, yapmıyorlarsa Allah öyle dediği için yapmayanlar, böylece icra edenlerdir. Bu ayet bu kadar açıkça gösteriyor ki, infak ayrı bir görev, mali bir görev, ama zekat o da mali bir görevdir. İnfak zekattan farklıdır. Zekatta belli ölçüler vardır. 5'te 1, 10'da 1, 20'de 1, 30'da, 40'da 1 gibi ölçüler malına göre. Mesela madenlerin zekatı ayrı, kendiliğinden sulanan arazinin zekatı ayrıdır. Sen sularsan onun ölçüsü daha bir değişik. Mesela altın ve gümüşün, koyunun ticaret malınınsa daha ayrı. İşte sen kendi malına göre zekat vereceğinde, ki onun başka şartları da vardır. Bir yıl birikecektir, üzerinden bir yıl geçecektir, senin özel ihtiyaçların olarak ayırdığın bu hesabın dışına çıkacaktır filan, o ayrı. Ama infak, infakta ölçü imandır. Yani malının tamamını verebilirsin, imanın öyle emrediyorsa. Tarihte duymuşsundur öyle verenleri. Yarısını verebilirsin, o da mümkün. Veya birazcık, şöyle azıcık verebilirsin, o da infaktır. Senin imanın ne kadarını vermeyi sana emrediyorsa, o kadar vermek konumunda, o kadar vermek durumundasın. Ama mesela yarım hurma versen, acaba bu azıcık mı saydın, yoksa tamamı mı, yarısı mı dedin? Yani senin ne kadar hurman vardı ben bilmiyorum ki. Bir ton hurması olan bir adam yarım hurma verse, güzel, yine verdi ya. Ve fakat bir hurması olan yarım hurma veriyorsa, bir tona göre yarım ton hurma infakı anlamına gelmez mi? Öyleyse insanlar imkanları kadar infak edecekler, güçleri yettiğince. Mesela infak teşvik edilince, Allah infaka Müslümanları teşvik edince, Ebu Ukayl sahabeden, Allah kendisinden razı olsun, bir gece su taşıyor, emek. Karşılığında iki ölçek hurma alıyor. İki ölçek hurma, hemen o kadar. Birini evine, diğerini infak ediyor. Yani oyuncak gibi mi, ya da hikaye gibi mi geliyor bize yoksa? Allah infak etti diye, infak et deyin dedi diye, infakı teşvik etti diye, sahabenin yaptığına bakın. Bir gece, bir geceliğine o kadar imkanı var, gidiyor, çalışıyor, emek karşılığı, su taşıyor ve iki ölçek hurma kazanıyor. İki ölçek hurma. Birini evine götürüyor, çoluk çocuğu yesin diye, diğerini de infak ediyor. Yarısını yani aslında. Gücü o kadar yetmiş ama bütün gücünün yarısını infak ediyor. Ne kadar da çok değil mi? Yani aldığınız maaşın yarısını veriyorsunuz. Düşünebildiniz mi? Kârınızın yarısını, satışınızın yarısını, yani elinize geçen paranın yarısını infak ediyorsunuz. Size ait olanın yarısını veriyorsunuz. Bu çok büyük rakam aslında ama iki ölçek hurma nihayet deyivermeyin yani. Çünkü münafıklar öyle demişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getiriyor infak edeceği hurmayı ve o da aleyhissalatü vesselam da infak mallarının o sadaka malların üzerine döküvermesini istiyor. Münafıklar konuyla alay ediyorlar. Yani yaptığı işe bak be, bir ölçe kurmayı infak etmiş de Allah'a razı edecek de ne yapar bir ölçe kurma da dercesine. Allah Tevbe suresinin 79. ayetini gönderiyor. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Güçleri neye yetiyorsa, İşte o kadar verebilenlerle alay edenler var ya, güçleri neye yetiyorsa o kadar verebilenlerle alay edenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirecek. Rezil rüsva edecek ve hak ettikleri cezayı verecektir. Elin bir azap onları bekliyor. Bir seferinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Bilal'ın yanına girer. Radiyallahu anh. Cennette görüşsem. Beraber görüşelim. O zaman cennete gitmeye daha çok uğraşalım. Değmez mi? Yani nedir? Kaç günlük dünyamız var? Düşünmüyor muyuz? Ve Allah'ın dedikleri dünyayı kötülemeye, dünya zevklerini engellemeye yönelik mi zannediyoruz? Yoksa iman ile yapılan, ahirette cennet kazandıracak amellerin kişiye tattırdığı zevk çok daha büyük, çok daha fazla değil mi aslında? Bilal'ın yanına giriyor Peygamberimiz. Birkaç yığın hurma görüyor. Şöyle kenarda. Soru veriyor. Nedir bunlar ey Bilal? Ne kadar masum, ne kadar haklı bir sebeple bakın toplamış onları. Diyor ki ya Resulallah, senin misafirlerine, bu tabi bizim kafamızla olaya bakınca, bizim gözümüzle bakınca böyle, böyle dedi mi, biz nasıl da tebrik eder, takdir ederiz, hemen biz de başlarız. Ya efendim ne olur ne olmaz, ayda yılda ömürde bir kere de olsa ya peygamber misafiri bizim eve gelirse, biz de onun için şöyle kenara yığın yığın, marklar, dolarlar, altınlar, gümüşler, eşyalar, eşyalar, yani bizim derdimiz o değil mi? Ya olursa efendim acaba diye, kocaman kocaman salonlar yaparız. Ya şöyle güzel bir sohbet ortamına ihtiyacımız olursa diye. Yılda bir kere bile mümkün olmaz. Hatta bayramlar, seyranlarda insanlar evlerini bırakıp bir yerlere gitmeye adet etmiyorlar mı o yüzden? Misafir odalarımız olsun, onların yatakhaneleri manasına zamanlar, zeminler ayarlansın isteriz. Ne olur sonunda? Misafir gelmez ki evimize. Ama bunun için harcamalarda bulunuruz. Bilal'inki öyle de değil, değil mi? Buna inanıyoruz. Yani gerçekten Aleyhissalatü vesselam Efendimizin misafirleri adına düşünülmüş birkaç yığın hurma şöyle. Ne demek yığın hurma? Benim gözümde canlananı söyleyeyim. Evde Bilal adına hazırlanmış olarak söyleyince şöyle bir minder kadar genişliğe yayılacak. Şöyle 40 santim filan 50 santim yüksekliğe tepelenecek cinsten bir hurma yığını gibi geldi aklıma. Yani 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, 25 kilo işte öyle birkaç hurma yığını evet. Nedir bunlar ey Bilal? Senin misafirlerine ya Resulallah onun için hazırlamıştım. Aleyhissalatü vesselam olaya biz gibi bakmıyor ama. Yani o farklı değerlendiriyor. Gelin biz de onu öğrenip o gibi yapmaya çalışalım. Ya Rabbi bize yardım et. Diyor ki, cehennemde senin için duman olmasından korkmuyor musun ey Bilal? Bilal infak eyle, arşın sahibi azaltır diye korkma. Allahu Ekber, Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, ne derseniz deyin, bir iman tazelemesi anlamına alın isterseniz sözümü, cehennemde senin için duman olmasından korkmuyor musun? Bilal infak eyle, arşın sahibi azaltır diye korkma. Anladınız mı? Ben anladığım kadarını anladım. Senin için ben bir kere daha okuyayım, sen de anladığın kadarını anla. Bu benim misafirlerime diye yığdın ya, yığın üstüne yığın, birkaç yığın ettin ya, bu hurmaların senin adına cehennemde duman olması, azap vesilesi, ikab ve ceza konusu olmasından korkmuyor musun ey Bilal diyor Peygamberimiz. Fesübhanallah. Niye ki? Ama neden birilerinin ihtiyacı varken, ya Allah ya azaltırsa, ya ben verirsem, ya beklerse, ya misafir gelince bulamazsam, bulamazsan infak etme o günde, yok dersin. Misafirlere veriverme, ne yapalım, yoksa yok işte, o günde öyle olsun. Peki yani bulduğumuzu bulduğumuz gün bitirelim mi, hemen tamam edelim mi? Benim dediğime göre kurban kestik mesela diyelim, üçe ayıracaktık ya hani, birini eşle dosta yerken birilerini infak edecek, birini de zamana bırakıp daha sonraki dönemde kullanmak için kenara ayıracaktık ya, evet buna izin verildiğini biliyoruz. Ama infak et ey Bilal, arşın sahibi azaltır diye korkma bölümüne ne dersiniz? Hepsini verin demiyoruz. İnfak et, infak, veriver, dağıt, harca. Hepsini mi? O imanına bağlıydı. Az önce demeye çalıştım. Sen ne kadar inanıyorsan, ne kadar vermeye inanıyorsan o kadarını ver. Ama kenara koyup beklettiğin, ya oğlumun bir oğlu olur da onun da oğluna ev lazım olur, arabasının modelini değiştirmek için para lazım olursa, şimdiden ona bir kasa açsam, bir hesap açsam, bir dosya açsam, şimdiden damadımın, eniştesinin, baldızının, bacanağının, ötekinin berikine lazım olan fasıllar için ben şöyle dosyalamaya, paraları kenara koymaya, yığın yığın paralar biriktirmeye çalışsam mı diyeceksiniz, yoksa infak edin diyoruz. Yani mesela insanlar bugün kazançlarının, kendilerine intikal eden, mülkiyetlerine geçen imkanlarının onda birini infak etseler ne dersiniz? Çok mu istedim? Zekat demiyorum, infak. Yani mesela maaşla geçiniyorum diyenler, kaç lira alıyorlarsa onda birini, Allah bunu benim maaşımın içinde bana tahsis etti ama infak edeyim diye verdi. Yani benim sevap kaynağım olarak bana imkan verdi deseniz, olmaz mı? Yapmaz mısınız? Yapamaz mısınız? Ne kadar hoş olur değil mi? 200 milyon geliriniz vardı aylık. 20'sini ayırdınız. 180 saydınız. Ama bereketlenecek inanın. Ama o size cennet imkanı olacak. Ama o sizin için cehenneme karşı kalkan olacak. Siper olacak yani. İhtiyacınız yok mu buna? Ya da ne kadardı geliriniz? Haftalık alıyordunuz. Diyelim 60 milyon. Peki 6'sını çekin. 54 milyon kabul edin. Yetmez mi size? Yani 60 yetene onda bir eksiğiyle geri kalanı kim demiş yetmez? Öylece harcadık mı yetecek elbette. İşte arşın sahibi azaltır diye korkma diyorsa Peygamberimiz, biz de vermeye çalışalım. İmam Müslim zekat bölümünde 69 numarada şöyle bir rivayet bize anlatıyor, tanıtıyor, öğretiyor. Mudar'dan, Mudar kabilesinden fakr-ı zaruret içinde insanlar gelmiş Medine'ye bir ara. Aleyhissalatü vesselam ezandan, namazdan sonra gelenlere diyor ki infak edin, dirhem, dinar, para, pul, elbise, hatta yarım hurma da olsa filan diye teşvik ediyor Peygamberimiz. O ara ilk defa Ensardan biri bir kese ile bu işe başlıyor. İnfak ediyor yani. Sonra akın akın peşi sıra gelenler. Aleyhissalatü vesselam seviniyor tabii. Yüzü gülüyor elbette. Ve diyor ki, hayır konusunda güzel bir çığır açana, o çığırda gidenlerin sevabından eksilmeksizin aynısının bir benzeri de verilir. Ama kötü bir çığır açana da, o çığırda gidenlerin, o yolda gidenlerin günahı eksiltilmeksizin aynısının bir misli de o kötü çığır açana verilir diyordu. Öyleyse başlayalım. Belki bizim öğretmemizle, bizim anlatmamızla bu işe başlayacak nice insanlar var. Arkadaşlarınızla toplanın. Yo, niye toplayacaksınız? Gidin ayaklarına, hatta çayını çorbasını için, hoş sohbet, biraz Kur'an, biraz sünnet tanıtın. Ya da siz bu işe başlayacaktınız ya, kolunuzun koltuğunuzun altına bir hadis kitabı ya da bir meal ya da imkanınız kadar bir şey alın götürün ve deyin ki Allah bize imkan veriyor. Bizim imkanımıza sahip olmayan nice insanlar var. Onlara infak etsek, aldığımız paranın onda birini bu insanlara vermeye çalışsak, yani biz böyle bir fon oluştursak kendimize, toplayalım da, hayır, herkes kendisi sorumlu. Yani Allah bana verdiği maldan neden ben başkasını sorumlu tutmaya çalışacağım? Mesela bir adam varsa, diyelim ki 700 milyon geliri var. 70 milyon ayıracak. Birisi 500 milyon, 50 milyon ayıracak. Ama birisi de 50 milyon, 5 milyon ayıracak. Şimdi birisi 70 milyon, birisi 5 milyon ayırıyorsa, bunun hepsini 5 milyon alana versek, o aldığı maaşın kat be kat fazlasıyla mali bir sorumluluk altına yüklense, girse, bunun hakkında nasıl gelir? O adam dengeyi bozar, düzeni bozar, o kadar parayı bir arada ömründe görmemiştir zaten ve dağıtılacak bir para olarak siz o adama yük yüklüyorsunuz, etmeyin. Herkes kendi mali sorumluluğunu kendi çeksin. Yani bu dediklerimle ben hadi kendi şahsım adına söyleyeyim, sakın ha infak edeceğiniz meblağlardan milyonda milyarda birini bile bana getirip bunu da sen benim adıma infak ediver demeyin, çünkü ben kabul edecek durumda değilim. Kendime istemediğim gibi gerekli olan birisine yardımcı ve aracı olmak manasına da istemiyorum. Neden mi? Neden senin çevrende yok diye. Sen o parayı kazanma dünyana bir de verilecek insanları yerleştirsen. O zaman çok kazanamaz mısın? E olsun, o kadar çok sorumlu olmazsın, daha iyi değil mi? Yine Buhari'de, Müslim'de, bir de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alan bir rivayetle konuya devam edelim. Der ki aleyhissalatü vesselam, her Allah'ın günü, güneş doğarken güneşin iki yanında yer alan iki melek, insanları Allah'ın rahmetini kazanmaya davet ederler. Ne kadar enteresan bir bilgi. Peygamberim, eğer o öğretmeseydi nereden bilecektim? Allah'ım sana hamdolsun. Sen Rahman, sen Rahimsin ki peygamber göndermişsin. Bu gerçekleri bize öğreten bir peygamber ve bana imkan tanımışsın. Bu gerçeklerle tanışma, buluşma, bilişme imkanı vermişsin. Hamdolsun sana diyorum. Her Allah'ın günü diyor peygamberimiz, güneş doğarken güneşin iki yanında yer alan iki melek, insanları Allah'ın rahmetini kazanmaya davet ederler. Her gün ama. İhtiyaçlara yetecek az malın, insanı Allah'tan uzaklaştıran çok maldan daha hayırlı olduğunu ifade ederler. Allahu Ekber, anlayabildik mi? Ben tekrar okuma ihtiyacı hissediyorum. Ben bir kere daha peygamberi bu arada tekrar alıp bir daha dinlemek istiyorum. İhtiyaca yetecek az bir malın, ihtiyaçları karşılayacak az bir malın, insanı Allah'tan uzaklaştıracak çok maldan daha hayırlı olduğunu ifade ederler o melekler. Ve yine güneş doğarken bu iki melek veya herhangi bir başka iki melek güneşin iki yanında durarak şöyle dua ederlermiş. Ya Rab, malını infak edene hemen yenisini ver ve cimrilik edenin malını da yok et, telef et. Böyle dua ederlermiş. Bunu, bu duayı, bu hitabı, bu daveti, bu davetiyeyi insan ve cin dışında bütün varlıklar duyarlar. Aman Allah'ım, kulak verenlerden olsak. Demek ki güneş doğarken iki melek insanlara bir davetiye, insanlara bir davetiye gönderiyorlar. Bir ilanları var insanlara, hayra davet. Diyorlar ki, ey insanlar, Allah'ın rahmetini kazanmaya davet ediyoruz sizi. Allah'ın rahmetini kazanmaya bakın. Gazabını değil, azabını değil, cezasını değil, Allah'ın rahmetini kazanmaya bakın. İyi düşünün, bunu kazanmanın belki de tek yolu olacak. İnsanı Allah'tan uzaklaştıracak çok mal, ihtiyaçlara yetecek kadar az mal. Kıyaslayın, elbette o ihtiyaca yetecek az mal, insanı Allah'tan uzaklaştıracak çok maldan her zaman çok daha hayırlıdır. Bunu anlatıyor o melekler. Güneş doğarken de iki melek bir de şöyle dua ediyor. Güneşin iki tarafına durmuş. Ya Rab, malını infak edene hemen yenisini ver. Cimrilik eden, vermeyene de malını telef et. Malında yokluk ver. Eğer biz malımızın yenilenmesini, artmasını, tekrar edilmesini istersek infak edeceğiz, bir daha infak edeceğiz. Ama yok, bu bana yetsin, ancak yeter, ben verdim mi kendime bile bir şey kalmaz diyorsak o zaman malımız da telef olup gidiyor. Evet, elimizden gitmiyor belki, melekler gelip evimizi talan etmiyorlar, kasamıza müdahale etmiyorlar ama yani ne oluyor, boşa gidiyor işte sonunda. Bana cennet kazandırmayan malı ben ne yapayım? Telef değil mi? Boş değil mi o mal? Beni cehennemden uzaklaştırmayacak mal. Buhari'de ve Müslim'de yer alan peygamberimizin Allah'tan naklettiği bir ifade. Ey kulum diyor Allah, sen benim için ver ki ben de sana vereyim. Allah bize verecekse ki zaten bizim vereceğimizi de o vermişti başta. Öyleyse biz Allah adına hep verelim. Ama nereden kazanacağımızı Allah'a soracağımız gibi, nereye vereceğimizi de İslam'a, Allah'a sormak zorundayız değil mi? Yani zekatın kimlere verileceği belli, onu bildik. Peki infak konusu? Bu biraz daha genel görünüyor İslam'da. Yani infak daha genel, daha bir serbest alanı var infakın. Mesela zengine kesinlikle zekat verilmez ama kendisine, çoluk çocuğuna, yakınlarına bir meal, bir hadis kitabı bile alamayacak kadar o konuya para ayıramayan bir zengin, zengin değil ama onun dışındaki hayatında çok zenginmiş. Olsun, bu adama infak edilir ve o infak edeceğimiz parayla bir Kur'an-ı Kerim mealiyle ya da bir hadis kitabı alabiliriz. Olur mu? Bu infak ya zaten. Adamın parası yok. Siz lükse ve israfa para harcıyor diye zengin mi zannettiniz? Kur'an'a ve sünnete, İslam'a, iyi bir Müslüman olmaya harcama yapamıyor adam. gerçekten çok fakir o konuda. Hatta verin, bir daha verin, bir de isterseniz ona öyle verin ki bir de yedeğini verin. Bunu da sen başkasına ver diye alıştırın. Kolay olur belki, belki alışır. Çünkü infak cenneti için yarışacak Müslümanın birinci özelliğidir. Cennet için, cennete gitmek için yarışacak Müslümanlar. Allah'ın emri ya bu. Cennete yarışmak zorundayız. Cennete koşmak, koşuşturmak zorundayız. İşte bu yarışa katılacak Müslümanların birinci özelliğidir infak. Bakın ayeti dinliyoruz. Vesari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduhas semavatu vel ard. Hadi Allah'tan bir mağfiret kazanmaya koşun. Allah'ın gufranını elde etmeye koşun. Bir de cennet elde etmek, bir de cennete kavuşmak için koşun ki o cennetin aşılımı bütün gökler ve yer kadardır. Eni bu kadar, boyu düşünmeyin zaten. Şimdi sanki kapalı, açıldı mı bu kadar. Böyle bir cennet için koşun ki اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, o cennet müttakilere hazırlanmıştır. Kimmiş mi müttaki? اَلَّذ۪ينَ, şu özellikleri taşıyan müttakiler. يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, darda da zorda da sıkıntıda da olsa infak ederler. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظِ, öfkelerini yutarlar. وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ, insanları affederler. O zaman böyle insanlara hazırlanmış cennetler ve biz bunun için koşalım, koşturalım. Ne dersiniz? Konu buraya gelince siz Leyl suresi diye bir sure hatırladınız mı? Sanki söz biraz da ona geldi mi dersiniz? Hadi birlikte okuyalım. Leyl suresi. Allah bu surede önce geceye, sonra gündüze yeminle başlar söze. Bir de erkeğe ve kadına yemin edince, sanki sen erkek ya da kadın mısın? Kadın ya da erkeksin, ne fark eder? Yani sen insan, gündüz ya da gece mi yaşıyorsun? Ne fark eder? Zaten başka zaman yok ki. Dile gündüzde, iste gecedesin. Erkeksin veya kadınsın, iyi bil ki inne sa'yekum leşettâ. Senin bütün yaptığın, bütün hareketin, bütün insanların yaptıkları grup grup şettadır. Ayrı ayrı, farklı farklı. Yani tüm çabanız, bütün hareketiniz, bütün sayeniz, bütün gayretiniz çeşit çeşit değil mi? İşte iki ana grupta topluyor bu sure. Bir, fe emmâ men, ya şöyledir insanlar. İki, ve emmâ men, ya da böyledir insanlar diyecek 8. ayet. Ben 5., 6. ve 7. ayeti önce söylüyorum. Kim ki ata verirse, verirse neyi, ne imkanı varsa, niye gücü yetiyorsa, ne kadar imkan sahibi ise, verdikçe verse, verdikçe verirse, ama verme bölümünde vattaka, takvalı davranırsa, Allah'a sorarak verirse, Allah'a danışıp onu razı etmek için verirse, bir de vasaddaka bil husna, verince artacağına inanırsa, imanın gereği bir vermeyle verirse, o zaman fenüyessiruhu lil yusra, Allah ona cennet yolunu kolaylaştıracak, cenneti kolaylaştıracaktır. Amma ve emmâ men bakil, kim de vermezse, cimrilik yaparsa, cimrilik yaparsa. Yani bende kalsın, hayır vermiyorum. Üstelik vestana, mevcut imkanıyla da müstani davranır, bu bana yeter, böyledir derse, yok kendi yağımla kendim kavrulurum, kendi çevremle kendim hayatımı kendim idare ederim derse, bir de ve kezzebe bil husna, verince artacağına, verince çoğalacağına inanmaz, dahası hatta bunu yalan sayıp inancın gereği değil, imansızlığın gereği olarak vermezse, o zaman فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, Allah da ona cehennemi kolaylaştıracak, cehennem yolunu kolaylaştıracaktır. Vermek farklı bir olay. Enes'ten rivayetle, Ebu Talha sahabeden, hemen mescidin karşısında bir bahçesi varmış Ebu Talha'nın. Mescidin karşısı demek, şehrin merkezi demektir, en değerli yeri demektir. Nerede yaşıyorsunuz düşünün, hangi şehirde, hangi köyde, hangi beldede, neredesiniz? O bölgenin en kıymetli yeri, en değerli yeri, bütün insanların imrendiği yer. Peygamber mescidinin karşısı bir bahçe. Allah, Ali İmran suresi 92. ayeti göndermiş. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiğinizi infak etmedikçe cennetlik amellere ulaşamazsınız. Siz ebrar olamazsınız. Siz cennete gidemezsiniz. Sevdiklerinizi seve seve, Allah sevgisiyle, sevdiklerinizden infak etmedikçe. Hemen peygamberimize gelir bu ayetten dolayı. Der ki ya Resulallah, işte bu bahçeme infak ediyorum. İmanın gereği çünkü. İbn Ömer hoşuna giden bir malı mutlaka ahirette buluşmak üzere infak edermiş. Hatta bir seferde devesiyle gidiyordu. Devenin yürüyüşü pek hoşuna gitti. Hemen orada çökertti ve semerini çıkarırken çevresindekiler anladı ki kurban edecek. Dediler istersen sat, parasıyla kurbanlık al. O üzerine bir çul atıp nişanladı ve kurbanlıklar arasına katıverdi. Öyle ya, tam en ihtiyaçlı olduğu günde lazım olur diye harcamada bulunmak. Hani siz ne olur ne olmaz, belki bir lazım olur diye kenara bir şeyler koymak istersiniz. Evet, çok güzel bir adet. İşte İbni Ömer de öyle yapıyormuş. Hem ki mutlaka lazım olur. Yani ne olur ne olmaz değil. Çünkü kenara koyduğunuz parayı, kenara koyduğunuz o imkanları belki de kullanamadan öleceksiniz. Yani belki lazım olmayacak. Hatta bırakın o paranın kat kat daha fazlasını siz hepten kazanabileceksiniz belki, ama bu infak ettiğiniz şeyleri mutlaka yarın ihtiyacınız olacak ve kullanmaya can atacaksınız. Yani cehennemden kurtulmaya, cennete kazanmaya can attığınız bir günde, işte o zaman lazım olursa diye şimdiden infak edin. Başta okuduğum hadisi tekrar ediyor ve sözümü bitiriyorum inşallah. Adi bin Hatem'den aleyhissalatü vesselam cehennemden söz etti. Ondan korunun diyordu sanki. Yani korunmamız için cehennemden söz ediyordu. Sanki kendisi de korunmaya başlıyordu. Korunmaya çalışıyordu. Öyle hareket ediyordu. Bunu 3 defa söyledikten sonra Allah dedi, hem de aracısız olarak herkesle konuşacaktır. O konuştuğu kul sağında solunda gönderdiği amelleri görecek. Önünde ise cehennemle yüz yüze gelecek. Gözü başka bir şey göremeyecek. Onun için اِتَّقُنْ نَارْ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَ. Yani kim yapabilirse yarım hurmayla da olsa cehennemden korunsun. Hiç olmazsa güzel bir sözle bunu yapsın. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ